Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobri utro, cin dobre, yore geld, huomenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah el hayır, boreda, habari, dilam şvido bisa, doginan, nihao, buenos dias, aloha, ne diyorsanız günaydın. Bugün eğitim konuşacağız. Ama nasıl konuşacağız biliyor musunuz? Hani şu Türkiye'de eskiden daha çok olurdu böyle ATV'deki siyaset meydanı tarzı oturumlarda. Gecenin körüne kadar en arka sıralarda oturan bir tip olurdu. Konuşmaz, o sadece kameralara görünmek için oradadır. Ama gecenin sonunda kendisine artık biraz da utanma pahasına söz düştüğünde her şeyin başı eğitim derdi ya. Biz bugün öyle konuşacağız. Eğitimin neresindeyiz? Niye böyle bir şey yaşıyoruz? Çünkü üst üste Türkiye'de yaşadığımız birkaç olay bize gösterdi ki gerçekten eğitim anlamında çok ciddi sıkıntımız var ve söylenen yalanlar hayatımızı düzeltmiyor. Aşağıdan 3 noktaya dokunmanızı rica edeceğim. Periskop izleyicileri, yayını paylaş tuşunu tıklayın. Ben de şuradan sosyal medya üzerinden hemen paylaşayım ki diğer dostlar da gelsin, onlar da burada olsun. Hep beraber oturup konuşalım. Şimdi dün yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Burada da konuştuk. Yani neresinden tutmak lazım, nasıl anlatmak lazım doğrusunu isterseniz ben de dün geceden beri düşünüyorum. Çünkü bir yanıyla ülkenin bir tarafında yaşananlara bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki çok iyi ya, yani sıkıntı yok. Ülkede bazı güzel şeyler oluyor. Ne bileyim işte gencecik bir kız mesela dünyanın bir yerinde büyük bir başarı sağlıyor. Bütün ülke alkışlıyor. Karate'de, tekvando'da, judo'da neyse. Başka bir yerde ülke için çok önemli insanlardan birinin mesela konseri oluyor. Hep beraber gurur duyduk falan diyoruz ama sonuçta dönüp bakıyorsunuz ki aslında burada bu gururun içinde kendine yer bulan, kendini bu gururun içine sığdırıp mutlaka ben de buradayım, bak bu insan benim ülkemin insanı diyebilen insanlar bir avucun içine sığabilecek çoğunlukta. Sadece bu kadar. Devamı yok. Çünkü yaşadıklarımız bize gösteriyor ki bu anlattığımız, bugün yaşadığımız kötülüklerin tamamı öyle ya da böyle içselleşmiş durumda. Yani insanlar bunu yaparken sorgulamıyorlar. Bugün yayının açıklamasında da söylemeye çalıştım. Biz o kadar böyle yerleşmiş bir kötülüğü yaşıyoruz ki artık cehaletin o rahatlığı, insanları sorgulamadan kabullenmek hikayesi o rahatlığa, mutluluğa o kadar alıştırıyor ki insanları yeni güne de aynı adımlarla devam etmekten kimse imtina etmiyor Türkiye'de. Aksaray'da yaşanan bir olay, hepimizin gözünün önünde yaşanan bir olay. Özel eğitim için açılan bir sınıfı protesto eden veliler. Çünkü orada otizmli çocuklar okutuluyor ama aslında devletin bir politikası var ve deniyor ki kaynaştırma eğitiminin içinde bu çocuklar yaşıtlarıyla, akranlarıyla birlikte büyürlerse eğer toplum içinde bir şekilde kendi mutluluklarını tesis edebilirler. Ama ortaya çıkıyor ki işgüzar bir insan kılığındaki bir tip, yaratık bir muhtarın öncülüğünde aslında kendi kötülüklerini de içselleştirmiş insanlar. Bir araya geliyorlar ve o kötülüğü kusmaktan vazgeçmiyorlar. Burada aynı zamanda yayın izleyicileridir. Bakın gördük, görüyorsunuz şu anda sevgili Sedef var, Sedef Erken. İrem var aynı şekilde burada yayına katılıyor. Her ikisi de otizmli çocuk sahipleri anneler. Ve onlar bir çaba içindeler, bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Dertleri şu, sadece kendi çocukları rahat yaşasın değil, bu çocuklardan bir tane yok Türkiye'de. Biz hani her türlü engeli Türkiye'de tıpkı düşüncede yaptığımız gibi sakladığımız zaman görünmediğini düşünüyoruz ya, kimsenin görmediğini, hatta engelin olduğu gibi yok olduğunu, ortadan kalktığını falan düşünüyoruz ama aslında öyle olmuyor ya. Otizm konusu da Türkiye'de aynı şekilde yaşanıyor. Bir örnek, tek bir örnek aslında bu. Ama burada yaşanan kötülük maalesef tek bir örnek olarak adlandırılamaz. Çünkü aynı şekilde hem Sedef'in yaşadığı hem İrem'in yaşadığı hep beraber başaracağız ve bu ülkede her türlü ayrımcılığı bitireceğiz yazmış. Umarım öyle olur Sedef. En azından başarır mıyız, başaramaz mıyız bilmiyorum. Ama bu konuda mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada insanları yıldırabileceğini düşünenler varsa şimdiden onlar vazgeçsin en azından. İstanbul'un göbeğinde de aynı çocukları okutmak, emin olun Aksaray'da okutmak kadar zor. Toplumsal bağnazlıklar elbette Anadolu'nun içine gittiğiniz zaman biraz daha fazla artıyor olabilir. İnsanlar aileleriyle birlikte o kısıtları getirip çocukların tepelerine yıkıyor olabilir. Hepsine eyvallah. Ama şunu açık yüreklilikle önce herkes kendine itiraf edecek. Ya bu kötülük üstümüze yapışmış bir kötülük arkadaşlar. İnsanlar bunu sorgulamıyorlar. Niye sorusunu sormuyorlar? Niye benim çocuğum bu çocuklarla birlikte okumalı? Çünkü bu soruyu doğru soracak olursanız eğer, cevabının sadece bu çocuk toplum içinde rahat etsin olmadığını anlayacaksınız. Evet, bazıları bu cevaptan da rahatsız olacak. Ama aynen böyle olmak zorunda. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da bu işte. 4 yıldır yırtındığımız hikaye bu. Anlatmaya çalıştığımız, birlikte yaşayacağız. Demokrasi çok zor. Hiç de öyle kolay bir sistem değil. Düşündüğünüz kadar güzel bir sistem de değil aslında. Çünkü insanları zorluyor. Cehaletin mutluluğundan uzak tutuyor sizi. Deminki cümleyi biraz daha açalım. Bugünkü yayının konusu bu. Hani burada iki değerli arkadaşımdan bahsettim ya, hem Sedef'ten hem İrem'den bahsettim. Biz aslında bu soruyu kendimize doğru sorup cevabını doğru alamadığımız müddetçe doğru çocuk yetiştirme imkanını da kaybediyoruz. Size bir vesileyle anlatmıştım geçen yıl. Ben 15 yaşında bir çocuk babasıyım. Allah hepimizinkini bağışlasın. Benim çocuğum okuduğu okulda bu kaynaştırma sınıfları etkisiyle 2. sınıftan itibaren, yanlış hatırlamıyorsam, otizmli çocuklarla birlikte okudu. Sınıflarında bu kaynaşma eğitiminin içinde insanlar vardı, çocuklar vardı. Ve okuyabildikleri, devam edebildikleri müddetçe kendi rızalarıyla okulun hiçbir tepkisi olmadan o çocuklar okulların içinde devam ettiler. Bakın, demin dedim yani, eğer bu kaynaştırma eğitimi doğru olursa hepimiz için aslında bir fayda çıkacak ve bu fayda sadece otizmli bireylerin yararlanması faydası değil. Biz demokrasiye daha çok inanan çocuklar yetiştirmiş olacağız. Çünkü benim oğlumda bu dönemde gözlediğim en büyük değişiklik şu olmuştu. Yaşıtlarının içinde aslında insanın temel gelişimi gerekçesiyle, hani yalanı öğrendiği yaş, kıvırmayı öğrendiği yaş, bahane bulmayı öğrendiği yaş var ya, sınıflarında her zaman buna hiç başvurmayan bir çocuk olduğunu gördü. Her zaman. Ve bana söylediği şey buydu. Baba hiç yalan söylemiyor. Hiç. Mutluysa mutlu, üzgünse üzgün ama hiçbir şekilde duygularının değişimine izin vermiyor. Evet, çok zor. Doğru. Doğru. Çünkü özellikle daha küçük yaşlarda hem otizmli çocuklar hem de elbette herkes bu ayrımları çok iyi bilmek zorunda değil ama en azından bilmeye uğraşmak zorunda. Hem otizmli hem Asperger'li çocuklarla birlikte okudu ve onlarla birlikte aslında şunu anladı. Ya bu toplumda kimse yalnız değil kardeşim. Biz derdüstü, muradüstü bir hayat yaşamayacağız. Orada evet, ikinci sınıftan itibaren sıkıldığı için, çünkü bu çocuklar sıkılıyorlar. Sıkıldığı için derste dikkatlerini dağıtan bir çocuk haline de gelebiliyor. Ama burada devreye girecek kişi işte bugün yayının başlığında gördüğümüz ama Türkiye'nin içinde göremediğimiz eğitmenler. Biz her zaman sürekli aynı şeyi anlatıyoruz insanlara. Diyoruz ki bir sıkıntı olduğu zaman, birinin sosyal medyadaki takipçi sayısı arttığı zaman hemen birkaç gruptan müdahale başlıyor orada. Bizim de dertlerimizi duyurun. En önde geleni atanamayan öğretmenler. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporlarına göre 450 bin atanamayan öğretmen var. Farklı branşlarda. Ya soruyorum size. Bizim bu kadar büyük eğitim stoğumuz, eğitmen stoğumuz, kullanılmayan eğitmen stoğumuz olmasına rağmen neden bu insanlar özel eğitime yöneltilip o çocukların başarıları için sisteme dahil edilmeye çalışılmazlar? Bizim bir Milli Eğitim Bakanımız var, Ziya Selçuk. Göreve getirildiğinde Türkiye'de taraflı tarafsız herkes dedi ki ya çok iyi ya, çünkü bu adam eğitime kafayı yatıran ve okul sahibi bir insan. Ya arkadaşlar, Aksaray'da yaşanan bu aşağılık olayın ardından Sayın Bakan çıkıp dedi ki münferit bir olay. Bakın ben de iddia ediyorum. Bunu yaşadığı yerlerde mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışan sıradan bir yurttaş olarak söylüyorum. Münferit falan değil Sayın Bakan. Siz işin kolayını seçiyorsunuz. İşinize öyle geliyor çünkü. Çünkü bunun münferit olmadığını kabul ettiğiniz anda o çocuklarla ilgili adım atmak zorunda kalacaksınız. Oysa hiç sadece kaynaştırma sınıflarıyla bitmiyor ki. Dikkati dağıldığı anda o çocuğu çıkartıp bazılarının mola ya da dinlenme odası dediği mekanlara götürüp orada biraz daha sakinleştirip belki dikkatini başka bir şeye yöneltip ama tekrar aynı ortamın içine sokabilecek kıvama getirecek eğitmenler nerede? 18 senedir iktidardasınız siz. Kusura bakmayın ama bu eleştiriyi yapmak bizim hakkımız. Hani bir şey söylediğiniz zaman direkt tepenize çıkıyorlar ya bu ülkede. Muhalifsin sen falan diyor. Hayır, muhalif değilim. Biz günlerdir burada yaptığımız haberlerde, size anlattığım şeylerde saçma sapan bir şeyi konuşuyoruz. Bakın saçma sapan, altını bir daha çiziyorum. Buna böyle diyemediğiniz müddetçe bu saçmalığı yaşamaya devam edeceksiniz çünkü. Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan bir protokol çerçevesinde okul öncesi çocuklara dini eğitim verilmesini tartışıyoruz. Hayır ya, bizim okul öncesi çocuklarda ihtiyacımız olduğu şey bu değil. Alakası yok. Bu çocukları yönetecek eğiticilere ihtiyacımız var bizim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yollayacağı insanlara değil. Onlar 13,5 milyar liralık o koskoca bütçeyi yutmakla meşgul. Atın bir yere. Yiyecekler o parayı çünkü. Öyle ya da böyle yutacaklar. Ama biz kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız. Çünkü orada eğitim hakkı elinden alınan kişi aslında sadece ve sadece eğitim hakkı elinden alınan çocuklar otizmli bireyler değil. Aynı zamanda demokrasi kültürü içinde birlikte yaşamayı, birlikte yaşamanın zorluklarını ama aynı zamanda beraber hayata tutunmanın güzelliklerini öğrenme şansını kaybeden öğrenciler diğerleri. Biz 18 yıllık eğitim politikaları içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin defalarca öyle şeyler gördük ki bugün baktığım zaman bir muhabir olarak şahit olduğum şeyler bile hakikaten aklımı oynatacak seviyeye getiriyor beni. Niye? Bakın size şöyle söyleyeyim. Sadece şunu düşünün. Sadece şu kadarını düşünün lütfen. 9.30'da gördüm demiş Sedef'in yazdığını. Merak etmeyin bitiririz. Seyredersiniz oradakini. Ben de hatta yeni yükleme hikayelerini ayarladığım anda ben de oturup seyretmeye başlarım. Biz şunu gördük. Mesela bir yazı yazma, yani daha çocukların yazıya alışması aşamasında normal kitap harfleri eğik bitişik yazı, el yazısı bakın böyle deyince daha seksi oluyor çünkü. Eğik bitişik yazı. Hayır tekrar normal alfabe. Alfabede öğretimde fişli öğretim, kelimeli öğretim, harfli öğretim 80 kere döndürdüler. 80 kere. Ya her şeyi bırakın. Hani şu cümleyi de unutun. Devlette devamlılık esastır. Çünkü AKP iktidarına baktığınız zaman öyle bir esas falan yok. Eğitim istediği gibi yıkıp istediği yerinden devam ediyor. Devletin öyle bir devamı falan kalmadı. Bu sadece eğitim politikasında değil üstelik. İç siyasette, dış siyasette, ekonomide de böyle. Kendi bildiğini, üstelik hiçbir şey de bilmiyor. Kendi bilmediğini topluma dayatmaktan ibaret sadece anlatmaya çalıştıkları. Ama 18 yıllık iktidar içinde lütfen şunu düşünün. Bu yayını izleyen Adalet ve Kalkınma Partili izleyiciler için de söylüyorum. Ya siz bu sistemin bu kadar değişmesinden memnun musunuz? Sadece bu soruyu sorun. Ben size şunu anlatmıyorum. Ne olur ayaklanın eğitim isteği falan. Bunlar değil ya. Çok basit bir şey soruyorum kardeşim. 80 kere değişmesinden memnun musun? Ülkelerin eğitim politikaları uzun soluklu politikalar olmak zorundadır. Hani bugün sosyal medyada paylaşıyorlar insanlar böyle seyrediyoruz ya hep beraber. Ulan ne yapmışlar adamlar diye. Finlandiya'daki eğitim sistemi. İyi de dün akşamüstü başlamış durumda değil ki bu insanlar. Uzun soluklu bir eğitim politikası bu siyasetten arındırılmak zorunda. Ama ülkede iktidara gelen herkes ve üst üste hep sağ iktidarlar yaşandığı için bu ülkede iktidara gelen herkes önce eğitim alanına el attı. 12 Eylül faşizmini düşünün. Bakın yaşı benim gibi yetenler, benden büyükler çok daha net hatırlayacaklar. 12 Eylül faşizminin yaptığı ilk şey insanları bir şekilde üniversiteye sokalım. Tamam mı? Orada büyüsünler, yetişsinler diyerek 2 yıllık dandik okullar açtılar. Bunlar 12 Eylül faşizminin kurduğu okullardı. Ben bir tanesinin dibinde doğdum, dibinde büyüdüm. Ankara'da Yükseliş Koleji'nin eski binası, Maltepe'deki binası Zort diye bir anda başka bir fakülte haline getirildi. 2 yılda insan yetiştirilip çıkartıldığı söylendi. 6 ayda hıyar yetişmiyor. 6 ayda hıyar yetişmiyor. Ama 2 yılda ve bu insanlar öğretmen oldu ya. Önce o alana el atıldı çünkü. Niye? Herkes Milli Eğitim Bakanlığı'nı arka bahçesi olarak görmek istedi. Çünkü insanlar çok iyi biliyorlardı ki eğitim alanında eğer hükümranlığınızı ilan edebilirseniz ondan sonra gelişecek, yetişecek nesilleri siz belirleyeceksiniz. Nasıl oldu bu? Şimdi çıkanlara bakın. Bakın burada ısrarla söylüyorum. Bu iş sadece o çocukların, o öğrencilerin işi değil. İddiayla ve ısrarla söylüyorum. Eğitim senede bir çağrıda bulunuyorum. Çünkü bu iş ilk ortaya çıktığında iktidar yapıyor bilmem ne diye bağıracaksınız. Gelin branş öğretmenlerini teste tabi tutalım. Gelin branş öğretmenlerini teste tabi tutalım. Matematikçiyi, kimyacıyı, fizikçiyi, biyoloji hocasını, İngilizceciyi gelin. Hadi yapalım. Edebiyat hocalarına bakalım. Ben gurur duyuyorum. Oğlumun edebiyat öğretmeniyle konuşmaktan gurur duyuyorum. Çünkü birlikte genç yazarları konuşabiliyoruz. Ama ben böyle yaşıyorum diye insanlar Türkiye'nin genelinde böyle yaşamıyorlar ki. Burada ortaya çıkan PISA sonuçları, hani o eğitimin seviyesini gösteren sonuçlar sadece şöyle adlandırılabilir mi ya? Çocuklar okuduklarını anlamıyor. Ama onun bir gerekçesi var. Çocuklara okuduklarını anlatabilecek eğitmenlerimiz yok bizim. Her gün yepyeni bir intihal dosyasıyla, intihal yani bilimsel araklama dosyasıyla karşılaşıyoruz bu ülkede. Her alanda çatır çatır yetiştirilen insanlar var. Hani hep söylüyorum ya, televizyon ekranında gördüğünüz adının altında titri hukukçu olarak yazan o insanların hukukla alakası yok. Alakası bile yok. Evet, hukuk fakültesini bitirmiş. Nasıl bitirdiğini Allah bilir. Adının unvanı önünde unvan olarak profesör yazanların hukuktan ne kadar anlamadığını görüyoruz burada. Ya biz kendimizle yüzleşmiyoruz ki kardeşim. Münferit olaylarla ortaya çıkıp bağırıyoruz sadece. Sadece bağırıyoruz. Aksaray'da yaşanan bu aşağılık olayın ardından Türkiye yek vücut oluyor, bağırmaya başlıyor. İyi de çözüm bu değil. Ya biz talep etmek zorundayız kardeşim. Bakın, talep etmek zorundayız derken bunu bir ihtiyaç olarak ortaya koymak zorundayız. Yani sizler çocuklarının okuduğu okulda, kaynaştırma sınıfının içinde otizmli, Asperger'li çocuklarla birlikte çocukları okumayan veliler, bunu istemek zorundasınız. Bu bir ihtiyaç. Bunu yaşamak zorundayız hep beraber. Çünkü demokrasi dediğimiz şey bu. Biz birlikte hayatın güçlüklerinde yaşamak zorundayız. Ya bu ülkede istediğiniz yerden bakın. İğne, çuvaldız hepsini alın hadi. Tığ, şiş ne buluyorsanız. Bu ülkede sadece kendi için, yani tırnak içinde dindarların sorunu mudur bu politikalara karşı çıkmak? Hayır. Kendini laik, seküler olarak tanımlayan insanlar da yapıyorlar. Onlar da yapıyorlar aynı şeyi. Hiçbir farkı yok ki. Onlar da karşı çıkıyorlar yeri geldiği zaman. Bakın, deminki çağrımı yineliyorum ve hep yineleyeceğim. Adım kadar eminim çünkü. Ben kimya öğretmeniyim, matematik, fizik, biyoloji, edebiyat, İngilizce öğretmeniyim diye ortaya çıkan insanların tekrar sınava tabi tutulmasını istiyorum. Yarıdan çoğunun eleneceğine de kalıbımı basarım. Hatta bu sınav gündeme geldiğinde patır patır emeklilik isteyenleri göreceksiniz. Ya ülke böyle yetiştiriyor insanları çünkü. İyi ama şöyle bir saçmalık gelmiyor mu bunu konuştuğumuzda aklınıza? Bir dakika ya. Biz bunun çok daha iyisini yaptık. Köy enstitüleriyle bu ülke kalkınma hamlesini köyden başlatarak bir noktaya getirmeye çalıştı. Hep söylüyorum ya, benim hayata bakışım bu. Her yerde katıldığım her toplantıda da bu cümleyi söylüyorum. Evet, ben böyle söylüyorum, böyle düşünüyorum. Türkiye'de yaşadığımız mücadele köy enstitülerini açanlarla kapatanlar arasındaki mücadeledir. Kalan bütün yaklaşımlar saçmadır kardeşim. Hepsinin temeli burasıdır. Çünkü benimle birlikte üstelik yaşadığı yerde eğitim hakkına sahip olmalı ve bu eğitim uluslararası nitelikte olmalı diyen insanlarla hiç gerek yok. Cehalet arttıkça benim iktidarım güçleniyor diyen insanlar arasındaki kavgayı yaşıyoruz biz şu anda. Sadece bu. Bakın, düşünün. Ortada gördüğümüz örneklere bakın. Ya iktidarın, üstelik 18 yıllık bir iktidarın Milli Eğitim Bakanı çıkıp diyor ki Aksaray'daki olay münferit bir olay. Kardeşim bu yalan. Münferit bir olay değil. Diğerlerini duymadınız. Belki orada o delikanlı davranan, hani birileri erkeklik olarak tanımlıyor ya delikanlıyı, 15 gramlık faydayla hiçbir şey olmuyor. Erkeklik değil o. Orada tek başına bağırıp ben çocuğumun hakkını arıyorum diyen kadın sayesinde duyuyoruz biz bugün. Duymadıklarımız, duymamıza rağmen kulaklarımızı kapattıklarımız. İnsanlar neler? Üstelik İstanbul'dan örnek verdim size ya. İrem'in oğlu Nazım'ı okula kaydettirmek için neler yaşadığını hep beraber sosyal medya üzerinden canlı yayında gördük. İstanbul diyorum size. Hani Aksaray'a karşı çıktılar ya bazıları. Bakın, bu kötülük içselleşti artık. İnsanlar cehalet üzerinden kendilerini sorgulamama durumuyla rahatlığa çok alıştılar Türkiye'de. Çünkü cahil davrandığın zaman iktidar senin önünü açıyor. Açık açık televizyon ekranında iktidar temsilcisi söyleyebiliyor ya. Çok rahat. Diyor ki gönül rahatlığıyla, cehalet arttıkça bizim oylarımız artıyor. Okuma düzeyi yükseldikçe bize oy vermiyorlar. Evet, vermiyorlar. Çünkü yaptığının saçma olduğunu görüyor insanlar. Ama her türlü hurafenin içine bulanmış, yaşamı tamamen bilimsel bakıştan kopmuş, saçma sapan uydurulmuş dini tırnak içinde ve değil, gerçek de değil, o gerçekliklerin içine sokuşturulmuş insanlardan bu kadarı çıkıyor işte. Hepsi bu. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı ile ilgili intihal dosyası çıkıyor. Ya hep beraber görmedik mi kardeşim bunu? Türkiye Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim Bakanlığı yapmış bir insan. Üstelik daha önceki görevi Başbakanlık Müsteşarlığı. Oradan Tayyip Erdoğan tarafından getirilip Milli Eğitim emanet edilmiş bir insan Ömer Bey. Hakkında intihal dosyası var. İntihal dosyası karara bağlanmış. Evet böyle denilmiş. Milli Eğitim'e emanet ediyorsunuz siz insanları. Eğitim politikası dünden yarına değiştirilebilecek bir şey değil. Eğitim politikası ellenebilecek bir şey değil. Önce oluşturulup ardından toplum olarak gerisinde durulması ve desteklenmesi gereken bir politikadan bahsediyoruz. Ama bugüne kadar uygulanan bize bunu vermedi. Partili partisiz iktidarı destekleyen, muhalefeti destekleyen ya da herhangi bir siyasi görüş olmayan insanlar. Bu durumun arkasında olmak zorundayız hep birlikte. Evet, bazılarınız şu anda diyorsunuz ki ya Aksaray'da yaşanan bir olaydan, üstelik Milli Eğitim Bakanı'nın söylemiyle münferit bir olaydan nereye geldik? Gelmek zorundayız. Biz aslında hep orada olmak zorundaydık. Ama konuşulmasına izin verilmiyor ki. Çünkü bunu konuştuğunuz zaman bu bir muhalif tavır olarak görünüyor. Hayır değil. İktidarını perçinlemeye çalışan bütün sağ yönetimler aynı şeyi yaparlar. Çünkü insanlar okudukça anlarlar hayatlarını. Daha fazla insanla tanıştıkça, başka insana dokunduğu andan itibaren yeni yaşamları da keşfeder. E düşünün bakalım şimdi. Otizmli çocukların hakkı değil mi başka yaşamları da tanımak? İnsanlar burada sosyal medya üzerinden bir şeyler yazarken ya da böyle bir yayına katılıp yazarken çok iyi oluyorlar. Herkes. Nasıl iyilik biliyor musunuz bu? Ankara'da Konya yolu üzerinde, Konya Samsun yolu üzerinde bir tane radar vardır, tepe radarı. Oraya yaklaşana kadar herkes abanır gaza. Orada tam böyle radar izlemesinin başladığı yerde bir levha vardır. Oraya geldiğinde herkes 82'ye iner. Oradan itibaren herkes kabaca 600 metrelik bir yolda çok güzel vatandaşlar haline gelir. Herkes pırıl pırıldır. Vergisini öder, hayata katılır, insanlara iyi davranır. Ama sonra tabela geçilir ve tekrar gaza basılır. Bizim yaşadığımız iyilik bu. Gerçekten bu. Sadece sosyal medya iyiliği bu. Ama hayatımızda ne yaşayacağız? Bundan sonraki nesiller nasıl gelecek sorusunun yanıtını aramıyor bu ülke. Üstelik bu sorunun yanıtını aramayanlar sadece bugünün iktidarını koşulsuz destekleyenler değil. Maalesef böyle acı bir gerçek de var. Çünkü o gerçeğin ardına takılmaktan hoşlanmıyor insanlar. Oysa bir araya geldiğimiz zaman ne kadar güzel olduğumuzu biliyoruz biz. Hayır, romantik cümleler falan kuruyor değilim. Gerçekten biliyoruz kardeşim. Ama burada işi götürüp oğlunun, kızının, çocuğunun geleceği için bas bas bağırarak benim çocuğumu kaynaştırma sınıfına almak zorundasınız. Özel eğitime mahkum edemezsiniz diye bağıran kadının üstüne yıkılamaz bu sorun. Ya bu sorun aynı zamanda Türkiye'de eğitmenim diyen insanın da sorunu. Bırakın Milli Eğitim Bakanlığı'nı. Siz kendinizi ne kadar yetiştirdiniz? Bu yayını izleyen eğitmenler size soruyorum. Ne kadar yetiştirdiniz? Ne kadar biliyorsunuz mesela bu sıkıntıları? Tanıyor musunuz otizmi, Asperger sendromunu? Tanıyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Düşünmek zorundasınız. Çünkü kimilerine göre çağın koşulları, işte beslenme, gen değişimi, ot çöp bir sürü şey söyleniyor. Bilemeyiz, bilim adamlarının işi. Ama onlarla birlikte arttığı değil, bence aynı zamanda görünür olduğu için, daha görünür hale geldiği için, haklarını savunan insanlar ortaya çıktığı için, daha fazla görünür olan bu tarz sorunlarla birlikte yaşamak zorundayız. Ötelemek bize hiçbir şey sağlamayacak. Gerçekten. Otizmli çocuklarla ilgili. Hakikaten çok çok canım yandı benim duyduğum zaman. Aynı zamanda kendisi de bir milletvekili olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olan bir baba ortaya çıktı. Ve dedi ki bu çocuklar yetişmeleri itibariyle zaten büyük zorluklar yaşıyorlar. Hayır, sadece eğitiminden bahsetmiyorum. Arkadaşlık ilişkisinden bahsediyorum. Kendisinin de bir otizmli çocuğu var. Çünkü bu çocukların doğum gününe kimse gelmez. Bu çocukları kimse çocuklarının doğum gününe çağırmaz. Çağırmaz. Onlar mümkün olduğunca hani görünebilecekleri yerler seçilmiş, onun dışında ihtimal dahilinde olduğu müddetçe görünmesi tercih edilmeyen çocuklardır. Bir düşünün bakalım. O çocuklar hayatta karışmayacak mı? Nereye kadar saklayacaksınız? Nereye kadar saklayacağız? Ya da kendi kafamızı nereye kadar çevirebileceğiz? Yaşamın içinde hep birlikte yaşayacağız. Hani hep söylüyoruz ya, bu kötülüğü yapan insanlar uzaydan gelmiş gibi davranmanın anlamı yok. Aksaray'da, sadece Aksaray'da değil ki. İstanbul'da aynı şekilde otizmli çocukları okulun içine almamaya çalışan tipler belki yan komşunuz. Sabah dolmuşa beraber bindiğiniz insan. Biz sorunları öteleyerek çözülmüş gibi davranmayı, yani o miş gibi yapmayı çok iyi beceriyoruz. Vicdanımızı sosyal medyada rahatlatıyoruz. Beynimizi orada soğutuyoruz. Sonra ertesi gün hazırlanıyoruz. Yepyeni bir gündemle ortaya çıkıp vicdan gerektiren durumlarda koyduğumuz raftan alıp tekrar kullanıyoruz. Bir miktar sonra yerine bırakıyoruz. Çünkü sürekli vicdanla gezmek çok sarsıcı bir şey. İnsanın canını acıtıyor. Gördüğünüz bütün kötülüklere müdahale etmek istiyorsunuz çünkü. Ama bu eğitim politikasının içinde. Eğer yayının başında söylediğim gibi o açık oturumlara katılıp gecenin körüne kadar hiçbir şey diyemeyip sadece kameralara kırıtan, sağa sola mesaj atan tiplerden olmak istemiyorsak, yayının sonunda söyleyeceğimiz şey eğer her şeyin başı eğitim kardeşim demeyeceksek eğer, o zaman düzgün bakmak zorundayız. Çünkü her şeyin başı eğitim olabilir ama biz sonundayız. Çünkü biz bu sorunu kabullenmeyen bir yönetimin içindeyiz. Böyle bir sorun yok. Ne söylerseniz münferit oldu. O kadar oldu. Evet, bitti ama sadece şeydeydi, Aksaray'daydı, kapattık. Değil kardeşim, değil. Değil. Sadece Aksaray'da değil, Türkiye'nin 81 ilinde yaşanıyor bu sıkıntı. Hepsinde. Çünkü 81 ilinde yaşayan bizler hep beraber bu vicdan sıkıntısının ardına takılmaktan imtina etmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hala toplumda bunu bir sorun olarak görmeyenler kalabalık. Hani hep söylüyorum ya, kalabalığın içine dahil olunca görünmez hale geldiğini düşünüyor bu ülkenin insanları. Aynı şeyi yapıyoruz işte. Kalabalıktayız, rahatız. Biri bağırdı mı? Münferit diye bağırırız hep beraber. Bizim sesimiz daha gür çıkar. Münferit değil. Az da olsak, biz sayıca eksik de olsak, bu iş münferit falan değil. Kimse yalan söylemesin. Hepimizin gözünün önünde yaşanan bir sorun. Ve toplumsal sorunlar sadece sosyal medyada bir olay gündeme geldiği zaman kapatılabilecek bir şey değil. O gün o olay kapandıktan sonra biz yenilerini yaşayacağız mutlaka. Ve çıkıp hiç kimse her şeyin başı eğitim falan demez. Çünkü eğitimle birlikte desteklenerek gitmesi gereken bu sorunda ailenin rolü de çok büyük ve siz çocuklarınızı, bizler çocuklarımızı nasıl yetiştirirsek bu toplumu öyle insanlara bırakacağız sonunda. Onlar da kendi çocuklarına, kendinden sonra gelen nesillere bunları verecekler. Ve eğer şu halde gidecek olursak, inanın verecek hiçbir şey yok. Nefret, sadece nefret, sadece kin, öbürüne öfke, diğerini sevmeme, sadece bu kadar. Konuşma, düşünme, geçin bunları. Önemi yok. Bağırmak çok daha önemli ve çok daha kesin metot. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bizim siyasi görüşlerimiz falan acayip farklı ya. Hakikaten öyle böyle değil hem de. Çok farklı. O kadar farklı ki bazılarının yok. O derece farklı yani. Bu mu sadece? Hayır, değil. Bir de bunun yanında şöyle bir durumumuz var bizim. Biz yetiştirilme koşulları, etnik kökenler, cinsel yönelimler, engeller, engelsizlikler, inançlar, inançsızlıklar eşliğinde farklı yerlerdeyiz. Ama hepimizi bağlayan koskoca bir vatan var. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Biz aynı ülkeyi seviyor, aynı cumhuriyete inanıyoruz hepimiz. Ve bunu devam ettirebilmek, iyi yaşayabilmek için birbirimizden kopmamamız gerektiğini biliyoruz. Kopmamanın yolu korkmamak, konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya bu yayın sürsün kardeşim. Tamam. Ben de sürmesine katkıda bulunayım ama nasıl yapayım? Şöyle anlatayım hemen size. Patreon.com bu yayını destekleyebileceğiniz ilk ve en önemli mecra. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bu kadar mı? Hayır. YouTube'a girin. Arama çubuğuna Ünsal'ın yazın ve o büyüteç işaretini tıklayın. Sizi benim kanalıma yönlendirecek. Abone ol tuşunu göreceksiniz. Tıklayın onu. Korkmayın, 5 kuruş bile istemeyecek sizden. Sadece bir mail adresi. Ama ondan sonra bir de yanında çan işareti var. Onu da tıklayacak olursanız yayınlardan haberdar olacaksınız başladığında. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz her zamanki gibi burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak, konuşabilmek. Bir saat sonra, tam bir saat sonra tekrar geleceğim ben buraya. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz artık haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabahına kadar yayın yok. Yani kitap falan konuşacaktık ama çok daha önemli bir konu olduğu için her şeyin ötesinde bunu konuşmak zorundayız. Eğer ikinci yayında görüşemeyeceksek gazeteler eşliğinde o zaman şunu yapacağız. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. İkinci yayında görüşemeyeceklerimize şimdiden çok güzel bir hafta. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.